Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. Bugün 2 Haziran 2016 günlerden Perşembe saat 17.30 RSFM'desiniz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programında. Tam da düşmanları azaltalım, dostları çoğaltalım diye tarif edilen yeni dış politika düsturu konuşulurken kötü haber Almanya'dan geldi. Aslında bekleniyordu. Almanya meclisinde 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlandığı karar tasarısı kabul edildi. Hem de ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Sadece bir milletvekili buna red oyu verdi. Bir milletvekili de çekimser kaldı. Tabii bunun üzerine zaten hazırlıklar vardı. Ankara'dan ard arda tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'da, ondan tepki var. Ama tepkilerin dozu benim görebildiğim kadarıyla öyle çok sert ve ilişkilerin toptan kopartılmasını öngören bir doz değil. Öyle görünüyor en azından. Türkiye'nin Berlin'deki büyükelçisi istişareler için Türkiye'ye çağrıldı. Sürekli olarak değil, istişareler için. Tabii ne zaman döneceği önemli. Bunun dışında hem dışişlerinden resmi açıklama hayli sertti Almanya'ya. Almanya'daysa biraz ortamı yumuşatmak ve tansiyonu düzeltmek, düşürtmek için açıklamalar geldiğini görüyoruz. Bütün bunlara detaylarıyla bakacağız. Hem Almanya'dan canlı bağlantılarımız olacak, hem de Ankara'dan işin uzmanları ne olup bittiğini bize siyasetten uzak, gazeteciliğe yakın bir biçimde aktaracaklar. Dış politikada ikinci önemli gündem maddesi elbette Suriye ve Münbiç. Münbiç'e başlatılan operasyon. Bu konu bugün Cumhurbaşkanı'nın da gündemindeydi. Bu konuda da Ankara eskiye nazaran çok daha ılımlı tonda bir takım açıklamalar yapıyor. Ve Cumhurbaşkanı izleyip görme taraftarı gibi bir izlenim yarattı dinleyenlerde. Münbiç'e yönelik operasyonda ağırlıklı olarak Arap güçlerinin kullanıldığı bilgisinin kendisinde olduğunu söyledi. PYD'ye ait askerlerin, güçlerin bölgede çok daha az sayıda bulunduğunu ve lojistik destek vermek için yer aldığını aktardı. Gerçekten böyle mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yeni bir enerji koridoru için farklı bir yöntem izlediğini ileri süren Yeni Şafak gazetesinin yazarı Çetin Erçetin bize hem oradaki durumu hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin o yeni pozisyonunu aktaracak. Anayasa yine önemli bir gündem maddesi. Çünkü Başbakan Binali Yıldırım bugün enteresan bir açıklama yaptı. Dedi ki anayasada ne yazarsa yazsın Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu var. Yani anayasa ne olursa olsun durum değişmiştir. Fiili bir durum vardır. Yeni duruma göre de yeni anayasa gereklidir dedi. Muhalefetten destek isteyeceklerini söyledi. Peki bulamazlarsa ne olacak? Bu konuda yaptığı açıklamada biraz kafa karıştırdı. İşin hem siyasi hem de hukuki yönünü konuşacağız. Rıza Zarrab'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde kefaletle serbest bırakılması için ilettiği talebe bugün hakimin bir karar vermesi bekleniyor. Savcı konuştu. Rıza Zarrab'ı savunan avukat o dilekçeye yanıt verdi. Sonra savcı yeniden o detaylara ilişkin bir dilekçe sundu hakime ve yeniden avukat konuştu. Yani toplar karşılıklı gitti geldi. Şimdi karar zamanı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son durumu alacağız bağlanarak. Biz çok büyük büyük konularla uğraşıyoruz ama cebimizi çok yakından ilgilendiren iki başlığı da bugünkü gündemimize aldık. Çünkü önemli. Elektrik faturaları. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki Türkiye'nin direnişe geçmesi, isyan etmesi lazım. Öyle bir yasa çıkıyor ki şu anda 50 lira fatura ödeyenler yarından itibaren bu yasa Cumhurbaşkanı'nca onaylandıktan sonra 120-130 lira fatura ödeyecekler. Yani her aile ciddi bir masraf kapısıyla karşı karşıya ve bu kaçak elektrik iddiasıyla alınacak enerji şirketlerine büyük bir kaynak aktarılacak. İddia bu. İddianın sahibi Cumhuriyet Halk Partili Grup Başkan Vekili konuğumuz olacak. Ayrıca Jatomi uluslararası bir kuruluş biliyorsunuz. Fitness Center. Bütün dünyada salonları var. Türkiye'deki salonlarını bir anda kapattı. Öğlene kadar üye kaydı yaptı. Öğleden sonra da kapattığını duyurdu. Birçok insan mağdur. 40 binin üzerinde mağduriyet var. Dün bu mağduriyetleri ise duyurmuştuk. Bugün hukuki olarak ne yapılabilir ne yapılamaz? Bunların, bu soruların yanıtlarını alacağız. Dolu dolu bir gündemimiz var. Gün boyu heyecanla televizyon başında olabilirsiniz ya da internet sitelerinden gelişmeleri takip etmiş olabilirsiniz ama farklı pencereden bütün bu gündem maddelerine ilişkin yorumları size aktaracağız. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Radyoda bu frekansları ayarlayın. Eğer bilgisayar başındaysanız bir de bunu izle.com adresi bizi izlemeniz için yeterli olacak diyelim ve başlayalım.
Bazen komik.
Komplo demiyorlar mı mesela? Kemal'in başını belaya sokacak.
Büyük.
Bazen ilginç.
3 gizli taraf bulunuyor. Biri diyor ki bunların hepsi PKK'lidir diyor. Birisi diyor ki bunların hepsi DHKP'cilidir diyor. Biri de diyor ki bunlar diyor bütün örgütlere diyor yardım eder.
Bazen çarpıcı.
Bu son terörist annesinden henüz doğmadıysa da sahadaki askerin buna yapacağı bir şey yok.
Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatleri arasında RSFM'de.
Almanya ile başlıyoruz elbette. Aslında bugünün gelişi dünden belliydi. Almanya parlamentosunda, federal parlamentosunda bir karar tasarısı oylanacaktı. O oylama öncesinde Merkel'le hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan konuştu. Merkel elinden geleni yapacağını söyledi ama sonuç alınamadı. Almanya parlamentosunda 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren tasarı karar kabul edildi. Ve bundan sonra da tabii Ankara'da arda arda açıklamalar geldi. Hükümetten, siyasetçilerden, siyasi partilerden, Dışişleri Bakanlığından, Cumhurbaşkanından, Başbakan'dan peş peşe gelen açıklamalarda bir hayal kırıklığı ve aynı zamanda Almanya ile ilişkilerin bundan sonraki süreçte düne göre farklı olacağına ilişkin mesajlar vardı. Ankara'dan arda arda gelen o mesajları aktaracağım ama önce bir Almanya'ya gidelim. Berlin'de bizi Ahmet Külahçı bekliyor. Şu günün özetini bir alalım orada parlamentoda bu meseleye ilişkin oylama, oylama öncesindeki dengeler, Merkel'in durumu, aslında bu karar ne manaya geliyor? Bütün bu soruların cevabını arayacağız Ahmet Külahçı ile birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza Ahmet Külahçı.
İyi yayınlar, kolay gelsin.
Teşekkür ederiz. Şimdi yapılan bir takım yorumlarda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki bu mülteci krizini de içeren anlaşmada Merkel'in tavrına tepki olarak parlamentonun böyle bir karar aldığına ilişkin değerlendirmeler var. Katılır mısınız buna? Merkel'e bir şekilde bir ders vermiş midir Avrupa Almanya parlamentosu? Bunun için midir bu zamanlama? Öncelikle onu söyleyeyim.
Yok, onunla kesinlikle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu tasarı zaten yıllardır Almanya'nın gündeminde. 2000'li yılların başından beri gündeminde. En son 2005 yılında benzer bir karar tasarısı hazırlanıp parlamentoya sunuldu. O tasarıda yalnız bir kıyımdan ve sürgünden söz ediliyordu. İlk defa bu tasarıda, yani bugünkü onaylanan tasarıda, karara bağlanan tasarıda soykırımdan bahsediliyor. O nedenle ben bunun yani Angela Merkel'e bir misilleme olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha önceden hazırlanmış, yani geçen yıldan beri hazırlanmakta olan bir tasarıydı. Daha o zamanlar mülteci krizi vardı ama Türkiye ile böyle bir sözleşme, anlaşma, geri kabul anlaşması falan gündemde değildi. O nedenle dediğim gibi Merkel'den ziyade Alman parlamentosunun yıllardır üzerinde durduğu bir tasarıydı diyeyim. Zaten geçen yıl yani o Ermeni katliamının 100. yıl dönümünde Alman parlamento başkanı ilk defa bir soykırımdan söz etti. Hatta ondan bir gün önce, o 24 Nisan 2005'teydi. Ondan bir gün önce 23 Nisan 2005'te de Alman Cumhurbaşkanı o da bir Ermeni soykırımından bahsetti. O nedenle dediğim gibi bu Angela Merkel'e inat değil, yani ona bir ders değil, fatura çıkarmak değil. Parlamentonun daha önceden verdiği bir hazırlık içinde olduğu bir tasarı diyeyim.
Şöyle bir bilgiyi de paylaşalım bizi dinleyenlerle. Aslında bu görüşü savunanlar şu bilgiye de dayandırıyorlar bu görüşlerini. Yeşiller Türkiye-AB mülteci zirvesine yaklaşık bir hafta kala 25 Şubat 2016'da 1915 olaylarının soykırım olarak niteleyen bir tasarıyı gündeme getirdi. Koalisyon sözcüleri 1915 olaylarının soykırım olduğunu ancak tasarının şimdi zamansız olduğunu o dönem için söylüyorum. Savundular. Özdemir bunun üzerine 4 şartla tasarıyı geri çektiriyor. Yani o dönem geri çektirilmiş bu anlaşmadan hemen önce. Bugün geri çektirilemiyor. Herhalde siyasi atmosfer bugün biraz daha farklı Türkiye-Almanya arasında.
Vallahi onu çok zannetmiyorum. Çünkü bu tür şeylerin hiçbir zaman zamanı değildir yani. Aslında çok anlamsız bir tartışma. Bence yani tartışma ve tasarı veyahut önerge diyeyim yani. Çünkü durduk yerde böyle bir önerge niye sunulur, niye şimdi böyle bir tartışma başlanır, niye böyle bir tatsızlık yaratır bunu anlamak mümkün değil yani. Çünkü bugünkü karar tasarı tartışılmasında yani federal meclise baktığım zaman yani meclisin yarısında 630 sandalye hatta 631 sandalyeli federal mecliste parlamenterlerin yarısından fazlası yoktu. Başbakan Angela Merkel kendisi yoktu. Berlin'deydi fakat tartışmaya katılmadı. Oylamaya da katılmadı. Aynı şekilde başbakan yardımcısı ve SPD yani Sosyal Demokratların Genel Başkanı Sigmar Gabriel de öyle. O da katılmadı. Federal Dışişleri Bakanı da katılmadı. Bakanların yarıdan fazlası mecliste değildi, oturumda değildi. O nedenle yani tam bir ne anlama geleceğini yorumlamak da zor yani. Yani gerçekten
çok bir iştah yoktu yani, diyorsunuz yani aslında yani ama evet, ona rağmen durdurulamadı.
Çok büyük bir destek yoktu ama zaten o karar tasarısının zaten meclisten geçeceği kesindi yani.
Evet.
Çünkü bu tasarı önerge hem hükümet kanadından yani Hristiyan Demokrat, Hristiyan Sosyal Birlik Partileri hem Sosyal Demokrat Parti hem de Yeşiller tarafından ortaklaşa verilen bir önergeydi. O nedenle bunun zaten baştan beri geçeceği kesindi. Nitekim öyle de oldu. Sadece federal mecliste bir milletvekili, CDU'lu bir milletvekili, Hristiyan Demokrat Partili bir milletvekili, bayan milletvekili hayır dedi. Yine CDU kanadından bir milletvekili
çekimser
oy kullandı. Diğer bütün parlamenterler evet oyu kullandı. Yani bu demektir ki yani zaten baştan beri ortak bir önerge olduğu için bunun kesin geçmesi kesindi yani.
Bir nokta daha benim dikkatimi çekti. O da Cem Özdemir'in duruşu. Bu Yeşiller eş başkanı Cem Özdemir, Türk kökenli bir milletvekili, Alman vatandaşı. 2001'de Fransa parlamentosunun 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesine karşı Almanya'da bir gazeteye yazı yazıyor ve böyle benzer bir tasarının Alman parlamentosuna gelmesine karşı çıkıyor. Boğaz'da Uzun Yol başlıklı bir yazı bu. Nisan 2001 tarihinde ve şöyle diyor. Bir Türk atasözü amacın ne der. Üzüm yemek mi yoksa bağcıyı dövmek mi? Anadolu Ermenilerinin büyük kıyımından 86 yıl sonra burada da Alman meclisinin Fransa Ulusal Meclisi gibi bu bir soykırımdı diyecek benzeri bir tasarıyı karara bağlaması isteniyor. Ben Alman parlamentosundaki mevkidaşlarıma Fransa örneğini takip etmelerini tavsiye etmem. 1915 ve daha önce 1895'te yaşanan korkunç olayların ele alınacağı yer ne Washington ne Paris ne Berlin. Cem Özdemir yazısında bunun Türkiye'de de milliyetçilerin ekmeğine yağ süreceğini yani ters etki yapacağını söylüyor. Bugünse tasarıyı getiren isimlerden hatta Şubat'ta tasarı geri çekilirken şartlar öne süren isimlerden birisi Cem Özdemir. Nedir bu değişiklik sizce?
Vallahi nedir bizde de yani dün dündür bugün bugündür denir ya işte.
Türkiye'deki politika yani, gibi diyebiliriz yani bunu.
Yani o nedenle yani bu politik bir yaklaşımdır. Ben şahsen tabii Cem Özdemir'in tutumunun çok abartılmasını ön plana çıkarılmasını istemiyorum. Çünkü olay sadece Cem Özdemir'le biten bir olay değil. Bütün Alman parlamenterlerin tutumu burada göz önünde bulundurulmalı. Bence Alman parlamenterlerin çok çok büyük bir bölümü vicdanlarının sesine göre hareket etmemiştir bugün. Parti disiplinine göre hareket etmiştir. Oysa ki Alman anayasasının 38. maddesinde milletvekillerini halkın, bütün halkın temsilcisi olduğu ve hiçbir yerden talimat almadan vicdanlarının sesi doğrultusunda hareket
oy
etmeleri gerektiği, oy kullanmaları gerektiği söylenir, yazılır yani, yazılıdır. Ve ne yazık ki Alman parlamentosundaki parlamenterler bugün aynı şekilde hareket etmemiştir. Yani vicdanlarının seslerine göre hareket etmemişlerdir. Parti disipline uymuşlardır. Yani Alman parlamenterlerin vicdanlarının sesi bugün parlamentoda kesilmiştir.
Kesilmiştir diyorsunuz. Peki bu karar hukuki olarak ne manaya geliyor? Onunla ilgili bir...
Hiçbir mana. Hiçbir hukuki anlamı yok yani. Hiçbir yaptırımı da yok yani. Evet.
Fransa'dakinden farkını bizi dinleyenlere aktaralım. Fransa'da çıktığında Ermeni soykırımı yoktur demenin cezası vardı o tasarıda. Burada öyle bir durum yok. Yani böyle bir yasa değil.
Hayır, kesinlikle yok. Dediğim gibi öyle bir tasarı da olsa veyahut karar da olsa burada herkes düşüncesini istediği şekilde ifade etme özgürlüğü de sahiptir. Nitekim zaten Avrupa Adalet Divanı'nda bu yönde kararı vardır yani.
Evet,
bunu İsviçre'de de gördük yani. O nedenle Almanya'nın bugünkü aldığı kararın hiçbir önemi de yoktur. Hiçbir yaptırımı da yoktur.
Ama psikolojik sadece bir etkisi var anladığımız kadarıyla.
Evet, sadece Almanlar kendi kendilerini, Alman parlamenterler diyeyim yani, Almanlar da demeyeyim yani. Çünkü içlerinde bunu tasvip etmeyenler de kesinlikle vardır. Yani kendi kendilerini tatmin etmek için böyle bir karar almışlardır diyeyim ben. Yani.
Peki oradan baktığınızda ne kadar etkileyecek gibi görünüyor Türk-Alman ilişkilerini? Bir kaygı var mı yani Türkiye-Almanya
yani
ilişkileri
şimdi
bozulur
Almanya'da
diye?
Da o tür kaygılar var. Buradaki Türklerde de o tür kaygılar var. Çok doğal ama yani böyle bir kaygının olması. Çünkü iki ülke arasındaki ilişkiler aslında çok önemli. Çok önemli. Çünkü ben işin her şeyden önce insani boyutunun üzerindeyim. Bu ülkede 3 milyon civarında, 3 milyona yakın Türk insanı, Türk kökenli insan yaşıyor. Bunların 1,5 milyona yakını Alman vatandaşı. Bu insanlar burada yaşıyorlar. Burada yaşamlarını sürdürmeye devam edecekler. Yani o nedenle bu iki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten çok çok önemlidir. Bu ilişkilerin insani boyutu hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Yani buradaki ilişkilerin sonlandırılması her şeyden önce bu insanlara zarar verecektir. Bu ülkenin insanlarına zarar verecektir.
Ama tepkilere baktığınız zaman, Ankara'dan gelen tepkilere baktığınız zaman öyle çok yüksek tondan tepkiler gibi görünmüyor. Bakalım, göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ahmet Gülahçı, çok
yani
teşekkürler.
Burada,
buyurun.
Estağfurullah. Yani sağduyu hakim olmalıdır, öyle kalmalıdır.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız, yorumladığınız için.
İyi yayınlar, kolay gelsin.
Şimdi Almanya'da durum bu. Merkel bu olayın büyütülmemesi gerektiği biçiminde bir açıklama yaptı. Zaten başından beri bu olayı büyütme taraftarı değildi. Ankara'dansa gelen tepkiler hayli sert görünüyor. Ankara Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla utanç verici dedi karar için. Alman parlamentosu açısından utanç verici dedi. Tarihçiler tarafından bu sürecin yürütülmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ziyaretinde konuyu değerlendirdi ve Büyükelçinin istişare için geri çekileceğini, istişarelerden sonra sürecin belirleneceğini aktardı. Aynı zamanda Binali Yıldırım'ın da benzer şekilde bir açıklaması vardı. Peki Ankara'daki bu ton gerçekten beklendiği gibi, çünkü bu tip tasarılarda hayli sert açıklamalar da görüyoruz ama sanki bir ihtiyatlı yaklaşım var gibi, en azından benim izlenimim bu. Doğru mu benim izlenimim? Serkan Demirtaş'la konuşacağız. Hürriyet Daily News Ankara temsilcisi. Serkan, hoş geldin yayına.
Hoş bulduk. Yavuz, iyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederim. Şimdi ben hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına bakıyorum, hem Başbakan'ın açıklamasına, yapılanlara da biraz değerlendirdiğimiz zaman öyle çok yüksek tondan, yüksek perdeden bir tepki gibi gelmedi bana. Sen ne dersin? Tepki bu kadar sert mi? Önümüzdeki süreçte beklenmedik yaptırımlar da gündeme gelebilir mi Almanya ile ilgili?
Şimdi tabii yani bu süreci hemen bugün karar çıktıktan sonra arka arka yapılan açıklamalarla ölçmek hemen kolay değil.
Evet.
Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği Büyükelçi döndükten sonra yapılacak istişareler neticesinde atılacak adımlar belirlenecek ifadesini kullandı. Ve Sayın Başbakan da aynı şekilde, yani bu karşılıksız kalmayacak gibi. Demek ki Türkiye'nin Almanya'ya dönük bu kararı alan Alman parlamentosunun kararına karşı atacağı bir dizi adım olacak. Bir takım yaptırımlar dizisi gündeme gelecek. Bir kere bunu anlıyoruz.
Evet.
İfadelere baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Kenya'da yaptı bu açıklamayı. Sayın Başbakan yine böyle halka seslenirken yaptı.
Evet.
Yani oralarda belki ton her zaman çok yükselmeyebilir ama Dışişleri Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklama, yani Alman parlamentosunun eleştiren açıklaması, yani böyle sakin kafayla okunduğunda normalde bu tür soykırımı tanıyan ülkelerin ülkeleri dönük yapılan açıklamalara göre biraz daha sert, biraz daha böyle köşeli ifadeler barındıran bir açıklama.
Dışişlerinden bahsediyoruz. Evet.
Evet.
Utanç verici diyor mesela böyle bir şey için.
Utanç verici diyor. Namibya'dan Holocaust'a uzanan insanlığa karşı suçlar ve soykırım sicilinin yarattığı derin travma diyor. Ve yani ırkçılığa varan Türk İslam karşıtlığı diyor. Yani baktığımızda gerçekten normal diplomatik ifadenin, yani bir tepki açıklaması bile olsa normal diplomatik ifadelerin biraz
dışına çıkmış gibi,
dışına kaçmış, biraz sert kaçmış bir açıklama. Hı hı. Dolayısıyla yani ben şunu evet, gerçekten Türkiye'nin bu açıklamalarına göre atacağı adımlar aynı sertlikte mi olacak? Onu bilmiyorum. Onu zaman gösterecek ama anladığımız kadarıyla bu Almanya'nın almış olduğu bu karar yanıtsız kalmayacak. Çünkü şöyle bir boyutu var. Tabii ki Fransa da bunu kabul etmişti. Yani 28 Avrupa Birliği ülkesinin 11 tanesi Ermeni soykırımını kabul etmiş ülke. Evet. Şimdi Almanya da bu işin içerisinde. Katıldı. Yani Almanya ve Fransa gibi iki büyük ülkenin kabul ettiği bir durum.
Avrupa kabul etti diyebiliriz herhalde, yani o ikisi kabul,
evet,
ettikten sonra.
Aynen öyle. Yani böyle bir aslında giderek artan bir şekilde ülke sayısını da görüyoruz karşımızda. Yani Türkiye'nin Ermeni soykırımı, Ermeni olaylarıyla ilgili, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni lobisinin yıllar içerisinde geliştirdiği stratejiye, bu anlatıya bir yanıt veremediğini ve bu mücadelede tabiri caizse yenik çıktığının bir göstergesi. Çünkü Almanya yani kendi bu Yahudi soykırımından dolayı hani bu konularda çok fazla şeye girmek istemeyen, yani siyasi angajmana girmek istemeyen bir ülkeydi. Geçen sene 100. yıl anmaları çerçevesinde dahi hani gündeme gelmiş ama o zamanki hükümet, yine Merkel'in başındaki hükümetin mecliste yaptığı gündeme aldırmama eylemi neticesinde oylatmamıştı geçen sene. Bu açılardan bakıldığında gerçekten yani Türkiye açısından böyle kabul edilmesi güç bir şeye dönüyor, karara dönüyor Alman parlamentosunun bugün aldığı karar.
Biraz genel tabloya ilişkin de bir yorumunu almak isterim. Tabii yapılacaklar ve yapma imkanı, Türkiye'nin yaptırımları uygulama imkanı Almanya ve benzeri ülkelere ne olabilir diye. Ama bir şeyi hatırlatalım bizi dinleyenlere, o da 2009 yılında aslında bu sürecin tersine çevrilmesi ya da farklı bir noktada ilerlemesi için bir girişim vardı. Ermenistan'la evet. Türkiye arasında bir görüşme oldu. İşte maç diplomasisi dediğimiz, Abdullah Gül'ün gidip orada maçı izlemesiyle başlayan protokoller de imzalandı. O protokollerin meclisten geçmesi gerekiyordu ama sonuca ulaşamadı. Belki o gün çıkılan yolculuk bugün devam etseydi bunları hiç konuşmuyor olacaktık herhalde.
Kesinlikle öyle. Zaten Türkiye'nin 2009'a kadar, yani o Zürich protokolleri dediğimiz Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, sınırların açılması ve kapsamlı şekilde ekonomik ilişkilerin canlandırılmasına ilişkin o süreç tamamlanabilmiş olsaydı bugünleri yaşamayacaktık. Zaten o günlerde Ermenistan'la yakınlaşma, normalleşme çabası aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin tam da bu 2015 100.
yıla yönelik bir girişimi.
Yönelik, onu önlemeye dönük bir ön adımdı, bir ön girişimdi ama özellikle bölgedeki Azerbaycan'la Türkiye arasındaki yakın ilişkiler, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ meselesinden dolayı topraklarının işte %20'si hala Ermenistan işgalindeyken Türkiye'nin böyle bir adım atmasından duyduğu rahatsızlığı, çok ciddi şekilde dile getirmesi.
Kamuoyunu çok o dönemde etkilemişti. Azeri milletvekilleri evet. Türkiye'ye gelip televizyonlarda açıklamalar yapmış ve o parlamentodan geçmiş. Bir de tabii şeyi de söylemek lazım herhalde Serkan. Anayasa Mahkemesi, Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin
evet.
gerekçeli kararında aslında anlaşmanın özüne aykırı birçok gerekçeyi yazmış olması da evet. belki bir gerekçe evet, oldu tabii. yani bu protokollerin tabii, iptali. Tabii. Ama keşke olsaydı diyoruz bugünden baktığımızda. Ben şimdi bir yorum daha rica edeceğim senden. Yeni tabii. hükümet göreve başlarken düşmanları azaltacağız, dostları çoğaltacağız diye yola çıktı ki Türkiye'nin diplomatik durumu pek parlak değil zaten. Nereye baksan bir sorunla karşılaşıyorsun. Amerika için benzer bir durum var. Almanya için şimdi ortaya çıktı. Suriye, Irak, Rusya ve tam da bu ortamda işte acaba Almanya ile yaşanan kriz nedeniyle eli çok sıkıntılı değil mi Türkiye'nin?
Şimdi evet, şöyle bakmak lazım. Tabii bu Türkiye Türk diplomasisinin en temel meselelerinden bir tanesi ve altından kalkamadık. Bu 1915 olayları, Ermeni soykırım meselesi. O işin ayrı bir tarafı. Biraz önce onu söyledim.
Evet.
Şimdi bir de olayın başka bir tarafı var. Yani genel dış politika performansımız
evet.
ve bunun Türkiye'nin işte yakın müttefiklik ilişkisi içinde bulunduğu ülkelerle arasının açılmasına yol açan durumu. Şimdi gerçekten tabii Sayın Başbakan hükümetini kurduktan güvenini aldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada söylediğim gibi dostların sayısını artıracağız dedi ama düşmanların sayısını azaltacağız. Şimdi baktığımız zaman tabloda Rusya ile çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz ve Rusya ile ilişkilerin düzelebilmesi Türkiye'nin özür dilemesine ve tazminat ödemesine bağlı. Yani evet. Rus hükümeti, Rus devleti bunu istiyor. Yani Suriye'ye bakıyoruz, bizim oradaki politikamızı değiştirebilmemiz gerçekten çok zor.
Ama
yani,
ne istemesen o oluyor Suriye'de de. Bir de öyle bir durum var yani şu anda.
Evet.
Ne
yani şu anda zaten fiili olarak aslında Türkiye'nin Suriye politikası
çöktü.
Hemen hemen sıfırlanmış, etkisizleştirilmiş bir durumda. Hani Esad liderliği devam ediyor ve devam etmeye devam edecek. Öyle
evet,
gözüküyor. Hani baktığımızda Mısır konusu var örneğin.
Evet.
Acaba Türkiye, Türk liderleri, yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dostlarımızın sayısını azaltacağız derken Fethullah Sisi ile el sıkışmayı kabul edecek mi örneğin?
Evet.
Hani o noktaya getirecek miyiz? İşte
Irak diyebiliriz 20 yıl sonra.
Irak meselesi evet. var. Ondan sonra yine Avrupa Birliği ile içinden geçtiğimiz bu mülteci meselesinden dolayı bir terör gerginliği var. Yani aslında bir niyet var Türk hükümetinde, yeni hükümette bu ilişkiyi düzeltelim diye ama bence bunu yapmak söylendiği kadar kolay olmayacak Türkiye açısından. Yani dış politikayı değiştirmek, yani dostları kazanmak çok uzun zaman alan, güven ilişkisini kurmak 10 yıllara bağlı bir şey. Düşmanı hemen bir günde kazanıyorsunuz. Rusya örneği buna en güzel
çarpıcı,
örnektir. 24 Kasım günü son 20 yılda Rusya ile yaptığımız bütün o işbirlikleri, o ilişkiler, güven artırıcı süreçler hepsi bir anda masanın altına itilmiş durum oldu.
Eğer uçak düşmeseydi yani, Ortak Bakanlar Kurulu toplanacaktı bir hafta 10 gün sonra Rusya'yla.
Evet, aynen öyle. Evet. Ve dost kazanmak gerçekten çok zaman alan, sabır isteyen ve iyi niyet isteyen ama karşılıklı iyi niyet isteyen bir durum. Ve şu anda Türkiye'nin böyle bir niyeti var ama bu niyetini yaşama geçirtebilecek bir zemin oluşturması vakit alacak gibi görünüyor. Yani Yavuz, Ankara'dan
siyasi,
böyle görüyorum.
Siyasi bir başka iradeye ihtiyaç olduğu da aslında açık bu konularda. Çünkü önceden söylenmiş sözlerle kendini bağlamak gibi bir durum da söz konusu. Sanıyorum o tarafa da dikkat çekerek bunlardan bahsediyoruz.
Bir de tabii bir de öz eleştiri yapma gerekiyor. Bu bizim kültürümüzde pek fazla yok. Yani hata yapıldıysa, hata yapılan nokta neyse onu kabul etmek zaten doğruya gitmenin en önemli yöntemi.
Evet,
yani Suriye meselesinde bir yerde biz evet şurada hata yaptık diyebilmeliyiz bir noktada ki onun üzerine yeni bir siyaset inşa edelim.
Serkan çok teşekkür ediyoruz yorumların için.
Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
Evet, Almanya meselesini ele aldık ama oradan biraz dış politikanın geneline de bakma fırsatı bulduk. Serkan Demirtaş'la deneyimli diplomasi muhabiri Turkish Daily News'un Ankara temsilcisi Serkan Demirtaş bize Türkiye'nin Almanya'ya bir takım müeyyideler uygulayacağını, bundan kaçmasının imkansız olduğunu söyledi. Ama bir tespiti çok önemliydi. Bu Ermeni meselesinde soykırım iddialarıyla yıllardır Türkiye mücadele ediyor ve o mücadelede Almanya'nın kararıyla birlikte artık yenik düştü demek doğru kabul edilebilir. Yanlış olmaz dedi Serkan Demirtaş. Biz de 2009 yılındaki o protokolleri hatırlattık. Ermenistan'la Türkiye arasında aslında iyi gidiyordu işler ama Azeri milletvekillerinin Türkiye'ye gelip Karabağ'la ilgili Ermenistan'la yaşadıkları sıkıntıları anlatmaları ve ciddi bir kamuoyu yaratmaları üzerine bugün Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı bir ziyaret sırasında protokolleri rafa kaldırması, aynı zamanda Ermenistan'da da Anayasa Mahkemesi'nin girişimleriyle o süreçte zehirlendi ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye tam dost kazanayım derken, dost sayısını arttırayım, düşman sayısını azaltayım derken yeni bir takım krizlerin içinde buluyor kendisini diyelim ve Almanya kapağını kapatalım.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle. Gerçekçi.
Burada Meral Akşener için öngördüğünüz rakam 20 küsürler değil mi?
Şu aşamada öyle.
Samimi.
Ben milletvekili olamadığım için bugün bunları söylüyor değilim.
Anladın,
ben
olsaydınız.
Ben sonra da ikinci dönem seçildikten sonra ben partime yollarımı ayırırdım.
Şaşırtıcı.
Sayın Bahçeli'nin söylediği doğruları bugün anladıkları için Sayın Bahçeli'yi de haklı buluyorlar ve görüyorlarsa insanların Sayın Bahçeli'yi bugüne kadar eleştirdiklerinden tövbe edip doğruyu buldukları için, doğruyu yazdıkları için kimseye suçlamayın.
Şok edici.
Ben bu kates komplosu ortaya çıktıktan sonra Sayın Baykal'ın görevden ayrılıp Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması imza veren 6. milletvekili.
Evet.
Bu yaptığımdan ötürü hem tüm Cumhuriyet Halk Partililerden hem tüm vatandaşlardan özür dilerim.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te, RSFM'de.
Efendim, hem dış politikayla hem içerideki politikayla uğraşıyoruz ama önemli gündem maddelerimizden biri, hükümetin de katkılarıyla hiç değişmeyen gündem maddelerimizden biri haline geldi. O da anayasa değişikliği. Bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın enteresan bir açıklaması var. Ankara'da Keçiören'de bir çarşı yanmıştı. Yenisi yapıldı. Onun açılışına katıldı. Ve onun öncesinde de partisinin il başkanları toplantısında işte orada yaptığı konuşmalarda çok dikkat çekici bir cümle kullandı. Başkanlık sistemini bu ülkeye getireceğiz dedi ama onun öncesinde anayasa ne söylerse söylesin Cumhurbaşkanı'nın fiili olarak siyasi sorumluluğu doğmuştur. Başkanlık sistemini bu ülkeye getireceğiz dedi. Yine tartışılacak bir cümle etti. Şimdi bu konuyu İbrahim Kaboğlu ile konuşacağız. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu. Onun da içinde bulunduğu bir grup sanıyorum önce demokrasi platformunu oluşturdu. Yaklaşık 237 isim var içinde. Akademisyenler var, sanatçılar var, sendikacılar var. Böyle bir ortamda anayasa, yeni anayasa yapılamaz, dayatmacı bir anayasa olur dediler. Şimdi hem o platformun amacını, niye kurulduğunu hem de son dönemdeki şu tartışmaları bir konuşmak isteriz. İbrahim Kaboğlu hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Müsaade ederseniz öncelikle Binali Yıldırım'ın yaptığı son açıklamayla başlayalım. Bu konuları aslında çok konuşuyoruz ama yine bir yoruma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani bir ifade var ortada ve o ifade de şu: anayasa ne söylerse söylesin, Cumhurbaşkanı'nın fiili olarak siyasi sorumluluğu doğmuştur diyor. Ne dersiniz bu ifadeye?
Tabii bu ifadeye bir hukukçu olarak bir yorum getirmek gerçekten zor olmasından çok acı. Acı çünkü Türkiye'de oldu doğru. Anayasanın askıya alınması, yürürlükten kaldırılması oldu ama açıkça oldu. Silahlı kuvvetler tarafından yapıldı en son 12 Eylül 1980 sabahı. Ve ben yürürlükten kaldırdım anayasayı. Yeni bir anayasal düzen kuruluncaya kadar şu yönetimi ilan ettim dedi. Şimdi ise bir başbakanın anayasaya göre yemin etmiş olan bir kişinin anayasanın üstünlüğüne uyacağına, milletvekili olduğu zaman böyle bir kişinin anayasa ne derse desin biçiminde bir açıklama yapması gerçekten bir hukuk devletinde, bir anayasal devlette yeri olmayan bir açıklamadır.
Ama biz bunları dinleye dinleye alışıyor muyuz acaba önümüzdeki süreçte de? Çünkü Cumhurbaşkanı da bir açıklaması var. Biz anayasayla ilgili düzenlemeyi yapmaya çalışırız, meclise götürürüz. Eğer orada itibar edilmezse, 330'u bulamazsak bu şekilde de yönetime devam ederiz uyum içinde diyor. O uyumu da zaten Binali Yıldırım açıklıyor. Fiili olarak yarı başkanlık sistemi gelmiştir Türkiye'ye diye. Söylene söylene. Bu anayasaya aykırılık iddiaları dile getirile getirile bu sistemde bir şekilde Türkiye'de artık uygulanıyor.
Şöyle, Sayın Yıldırım'ın sözü anayasa hukukuna şu şekilde çevrilebilir. Biz bir darbe yaptık, bir hukuk darbesi yaptık, bir anayasa darbesi yaptık ve anayasayı tanımıyoruz. Biz anayasa dışı bir yönetimiz, hukuk dışı bir yönetimiz anlamına geliyor. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, hatta onlara oy verenler bile bu kadarına hayır diyeceklerdir ve alışmayacaklardır. Alışılmaması gerekir. Çünkü bu söylemler toplumumuzu kaosa götürür, savaş ortamına götürür. Bu nedenle kesinlikle alışmamak gerekir. Bu tabii Sayın Başbakan adayı için profil ölçüsüyle başbakan arandı, bulundu da o açıdan eğer değerlendiriliyor idiyse gerçekten şimdi hukuk dışı bir yolu göstermek bunu de gösteriyor. Bu yazık ve bence böyle bir
Hocam bir saniye sesinizde bir aksilik var. Bir arkadaşlarımız kontrol etsin, ondan sonra devam edelim. İbrahim Kaboğlu ile konuşuyoruz efendim. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Profesörü İbrahim Kaboğlu. Son olarak Binali Yıldırım'ın yaptığı bir açıklama var. Başbakan Binali Yıldırım, anayasa ne söylerse söylesin Cumhurbaşkanı'nın fiili olarak siyasi sorumluluğu doğmuştur. Başkanlık sistemini bu ülkeye getireceğiz sözleri üzerine ve sonrasında tabii ki Kaboğlu'nun buna ilişkin eleştirilerin çok sık duyulması üzerine sorduğum bir soru. Hep eleştiriliyor ama sistemde devam ediyor biçiminde. Alışmayacağız, alışmamak lazım dedi. Yoksa kaotik bir ortamla karşı karşıya kalırız. Yeniden herhalde bu sefer sesimizi doğru duyurabiliyoruz hocam.
Şimdi duyuyorum.
Evet. Bir de bir platform kurdunuz. Böyle bir ortamda anayasa yapılmaz diye 237 ismin yer aldığı bir girişim. Bizler milletvekilleri, anayasa hukukçuları, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, sendikacılar, siyasetçiler, aktivistler ve demokratik toplumun örgütlü kesimlerinden gelen yurttaşlar yeni bir anayasa dayatmasının siyasal ve toplumsal sorunlarımızı daha da ağırlaştıracağına inanıyoruz diyorsunuz. Bu ortamdan kastınız ne? Ve nasıl bir ortam olmalı yeni anayasa yapmak için?
Bu ortamdan kastımız, bu ortam kirli bir ortam. Yani biraz önce değindiğiniz konu, bana yönelttiğiniz soru, o kirliliği en üst düzeyde norm olarak anayasa düzeyinde, yönetim olarak başbakanlık düzeyinde göstermiş oluyor. Üç aşamalı bir kirlilik söz konusu, üç katmanlı kirlilik söz konusu. Bir bilgi kirliliği, yani Sayın Başbakan'ın söylediği anayasa dışıdır biçiminde, anayasa
ne söylerse söylesin
da bağlı değildir biçim. Bu bir bilgi kirliliğidir. Böyle bir şeyi bir başbakan telaffuz edemez, edememeli. Bir hukuk devletinde bunun tasavvuru mümkün değil. Bu bir bilgi kirliliğidir. Belirttiğiniz gibi bir algı operasyonudur. Birincisi bu, bilgi kirliliği. İkincisi yol kirliliği. Bu politikayla, bu yöntemle, bu tür çıkışlarla, bu tür yetkisi olmayan, hükümet anayasayı yapmakla, değiştirmekle yetkili değildir. Anayasada kimin anayasayı değiştireceği bellidir, yazılıdır. Hükümetin misyonu ülkeyi yönetmektir. Bu konuda siyaset geliştirmektir. Bu açıdan yol kirlidir. Bu yolla anayasa yapılamaz, gayrimeşrudur. Üçüncüsü ise hedef kirlidir. Çünkü bir anayasa, bir siyasal rejimi değiştirmek için anayasa yürürlükten kaldırılmaz, yenisi yapılmaz. Hele hele bu siyasal rejim arayışı bir kişinin beklentilerine göre bir rejim arayışı ise bu amaç meşru değildir. Dolayısıyla hedef kirlidir. Bu açıdan kirli bilgi söz konusu, kirli yol söz konusu, meşru olmayan bir süreç söz konusu. Hedef de meşru değildir ve kirlidir. İşte bu üç katmanlı kirlilik şeyinde, ortamında bir anayasa aldatmacadır, bir dayatma olur. Bugün sahip olduğumuz anayasanın çok gerisinde bir metin doğar. Kaldı ki şöyle bir meşru soruyu sormak da hakkımızdır. Eğer bugün yürürlükte olan anayasal düzene bu kadar açıkça meydan okunabiliyorsa, hukuk kültürü ve hukuk bilinci, anayasa kültürü sıfıra vurmuş ise yöneticiler bakımından, o zaman kendilerinin anayasa adını verecekleri metin yürürlüğe girdiği zaman ona neden uysunlar? Yani hangi hukuki kültür, hangi anayasal kültür ona uymalarını gerekli kılacak mekanizmaları getirecek? İşte bu bakımdan bütün bunlar birer algı operasyonudur, aldatmacadır. Bu nedenle önce demokrasi diyoruz. Bilgi kirliliğini temizlemek gerekiyor, yol kirliliğini temizlemek gerekiyor ve hedef kirliliğini temizlemek gerekiyor. Eğer hukuk devletini istiyorsak, eğer hukuk devleti olsaydı anayasanın hedefi, eğer haklar toplumu olsaydı, tamam, hedef düzgündü. Eğer yol demokratik yol olsaydı, hukuki yol olsaydı, tamam, yol kirli değildi. Eğer bilgi kirliliği bu derece yayılmasaydı, bunu anayasa konularını, hukuk konularının tartışılmasını bizzat başbakan ve başbakan yardımcıları, cumhurbaşkanları değil de uzmanları yapsaydı, tarafsız bir ortamda, medyaya eşit giriş ortamında, o zaman bilgi kirliliği olmazdı. İşte demokrasi, önce demokrasi hareketi sizin verdiğiniz 237 rakamının çok daha ötesine geçti ve geçecek.
Öyle mi? Yani daha devam ediyor herhalde.
Devam ediyor ve bu esasen halkla buluşma toplantılarını yapacak. Örneğin 11 Haziran Cumartesi günü Kartal'da anayasacılar öneriyor, halk tartışıyor biçiminde çok geniş katılımlı, çok bileşenli bir toplantıyla bir pilot toplantı sahaya inilecek ve bunlar, bu bilgi kirliliği, yol kirliliği ve hedef kirliliği konusu tabanda halkla paylaşılacak.
Hocam, yeni anayasayla ilgili hazırlık yaptığını biliyoruz AK Parti'nin. Belki de ne biliyorsunuz, çok böyle demokratik, bireysel hakları öne çıkartan, özgürlükleri öne çıkartan, basın özgürlüğünü öne çıkartan bir metinle de karşılaşabilme ihtimali var mı sizce? Bilmiyoruz yani ne geleceğini, o açıdan soruyorum.
Evet, ama biraz önce belirttiğim gibi siz de bana soru olarak yönelttiniz. Söylemler böyle bir olasılığı sıfıra indiriyor. Eğer bir cumhurbaşkanı kaymakamlara mevzuatı bir kenara bırakın diyebiliyorsa, anayasanın 137. maddesine göre kanunsuz emir verebiliyorsa, bir başbakan cumhurbaşkanı artık anayasayla bağlı değildir diyebiliyorsa, bu gruptan bir demokratik metnin, yani eğer biz demokrasiyi, hukuki altyapısını insan haklarının oluşturduğu bir siyasal rejim olarak alırsak, o zaman buna nasıl ikna olabiliriz?
Evet,
bugün anayasanın tanıdığı hak ve özgürlükler minimum derecede kullanılamıyorsa, bir gösteri yapan bir topluluğa hemen şiddet uygulanıyorsa ya da bir eleştiri açıklaması yapan kişiye karşı hemen hakaret davası açılabiliyorsa, o zaman bu aktörler, bu siyasal aktörlerin hazırlayacağı metnin bunları güvence alabileceğini, güvence altına alabileceğini nasıl düşünebiliriz? Keşke düşünebilseydik.
Bir son soru da şu olsun. Yüksek yargı başkanlarının, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay başkanlarının cumhurbaşkanıyla seyahat etmeleri, bir takım programlara katılmaları, çay toplama, ahilik haftası gibi programlara katılmaları çok eleştirildi. Bu eleştirileri de aslında bugün yaşadığımız o hangi sistem, sistem bu mu değil mi, anayasaya uygun mu değil mi, anayasaya bağlıyız değiliz açıklamalarıyla birlikte mi değerlendirmek lazım? Yani eski dönemde cumhurbaşkanları bir siyaset üstü konumları vardı. Bugün itibariyle baktığınızda farklı bir noktada, bunu da kimse inkar etmiyor. Yüksek yargı başkanlarını da bunun içine kattığınızda mı büyüdü bu tartışma sizce, yoksa zaten hiç mi olmamalı?
Şöyle bütünlenmiş oldu. Yani yasama, yürütme, yargı erklerini anayasanın düzenlediği 75. maddesinden itibaren Cumhuriyet'in temel organları olarak yasama, yürütme, yargı, tamam, yasama ve yürütme arasında her zaman bir ilişki var. Ama önemli olan burada yargının bağımsız olması.
Evet.
Ve yargının bağımsızlığını madde 138 düzenliyor. Biz bugüne kadar madde 138'i daha çok yürütme ve yasamanın ihlal ettiğini öne sürmekteydik. Fakat bu son gezi olaylarından, alkışlardan görüyoruz ki 138. madde, yani yargı bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı artık bizzat yargı yollarının, düzenlerinin başında yer alan kişiler tarafından da ihlal ediliyor. İşte bu herhalde artık sözün bittiği yer olsa gerek. Çünkü esasen onların bunu koruması gerekiyor. Bir bakan, bir başbakan 138. maddeyi ihlal ettiği zaman bir Yargıtay başkanının çıkıp hayır, lütfen müdahale etmeyin diyebilmesi gerekiyor. Şimdi buna rağmen eğer bu gezilere katılıyorlarsa, o zaman burada iki ihtimal var. Bir, zorlama yoluyla katılıyorlar, Cumhurbaşkanı'nın zorlamasıyla.
Ama açıklamalardan biraz sanki öyle değil gibi de bir hava var Yargıtay Başkanı'nın
açıklamalarına. O zaman alkış yapmazlardı diyorsunuz. Evet. O zaman zaten zorlama yolu bile olsaydı katılma yükümlülükleri yok.
Yok.
Bu nedenle bu vahim bir durumdur. Bu da tabii ki Türkiye'de esasen hukukun ve anayasanın ne kadar dibe vurduğunu, bilinçli olarak belki dibe vurdurulduğunu gösteriyor. Bir akıl tutulması var. Dileriz bir ortak akla, bir asgari hukuk nosyonuna ulaşırız. Çünkü biraz önce sözlerin başında belirttiğimiz gibi hukuk aslında başbakana da, cumhurbaşkanına da, Yargıtay ve Danıştay başkanlarına da lazım olan bir şeydir, düzendir. Sadece yurttaşlara değil, ama şu anda belli makam sahibi oldukları için herhalde onu göremiyorlar. İktidar maalesef körleştirebiliyor, ama tarih, zaman ve mekan bunun örnekleriyle doludur. Dileyelim ki bu yanlış yolun, yol kirliliğinin farkına varsınlar, ya da varmaları için medya, sivil toplum örgütleri, aydınlar, uzmanlar, tıpkı bizim önce demokrasi dediğimiz gibi türü hareketler çoğalır. Evet. Ve onlara bir tür uyarıcı bir işlev görür diye temenni edelim.
Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız ve yorumladığınız için.
Sayın
güncel anayasa tartışmalarını. Sağ olun. Efendim, anayasayla ilgili tartışmaları biz daha çok yapacağız. Çünkü gerçekten çok dikkat çekici cümleler çok önemli isimlerin ağzından dile getiriliyor. İşte Başbakan Binali Yıldırım, anayasa ne söylerse söylesin Cumhurbaşkanı fiili olarak siyasi sorumluluğu doğmuştur. Başkanlık sistemini bu ülkeye getireceğiz. Anayasa ne söylerse söylesin, anayasa ne söylerse söylesin dediğiniz zaman işin içine başka tartışmalarda giriyor doğal olarak. Anayasayla ilgili açıklaması da biraz kafaları karıştırdı. Şöyle, yeni anayasayla sistemin yolunu açma zamandır başkanlık sistemini bu ülkeye getireceğiz diyor. İstiyoruz ki yeni anayasa rakiplerimizin de bir katkısı olsun yeni anayasaya. Biz bunu istiyoruz, onun için defalarca çağrı yaptık, hatta vekil hesabını bıraktık. Herkes söyleyeceğini söylesin dedik, ama günün sonunda baktık ki bunların niyeti başka. Daha fazla beklemek bu millete haksızlık olur. AK Parti olarak 78 milyonun bir ferdini bile dışarıda bırakmayacak bir anayasa teklifi getireceğiz diyor. Buraya kadar aslında daha önce duyduğumuz şeyler. Ama ondan sonra şöyle devam ediyor. Karar meclisindir. İnanıyorum ki meclis savaş şartlarında bile bugünkünden daha güzel anayasasını yapan bu meclis tarihi sorumluluğunu en iyi şekilde yapacaktır. Diyelim ki olmadı, adres yine millettir diyor. Her zaman siyasetin çözüm üretemediği yerde çare millettir. Peki bu ne demektir? Saçık seçim midir? Ve buna da kendi kendisine yanıt veriyor. Diyor ki milletin biz sizi seçtik niye zırt pırt geliyorsunuz da dememesi lazım. Mecbur kalmadıkça milletin önüne sorun götürmemek lazım diyor. Yani yeni anayasa gidecek. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 330 bulunamazsa ne olacak? Bu sorunun yanıtı hala net olarak yok. Sadece bir cümleyi hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi. Götürürüz anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gider. Kabul edilir ya da edilmez. Kabul edilirse halka gideriz. Kabul edilmezse bu uyum içinde biz işlerimize devam ederiz demişti.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Biraz Suriye tarafına gidelim çünkü gerçekten önemli gelişmeler oluyor Suriye tarafında. Münbiç'e yönelik operasyon başlatıldı ama operasyonu kim başlattı? Suriye Demokratik Güçleri. Buradan bakıldığında çok ciddi bir sorun yokmuş gibi ama bu Suriye Demokratik Güçlerini oluşturan ağırlıklı grup PYD ve onun silahlı kanadı YPG. Böyle baktığınızda ise Türkiye'nin kırmızı çizgisi ihlal edilmiş sayılıyor. İşte bu sorular bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kenya'da soruldu. Kenya'da Cumhurbaşkanı'na Münbiç'teki operasyon soruldu ve bu konuyla ilgili Türkiye'nin kırmızı çizgileri hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna yanıt verdi ve dedi ki bize gelen bilgiler basında yer alan bilgilerle aynı değil. Bize gelen bilgilere göre orada yaklaşık 3000 kişilik bir grup var Membiç'e yönelik operasyonda. Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyonun desteklediği bu operasyonda. Orada sadece 450'si YPG'li yani PYD'nin silahlı kolundan. Kalan kısmı ise Araplardan oluşuyor. Yani Münbiç IŞİD'den temizlendikten sonra YPG orada kalmayacak, Araplara teslim edilecek dedi. Zaten Amerika Birleşik Devletleri ile zımmi diyebileceğimiz ve Türkiye'nin bu şartlarda itiraz etmeyeceği anlaşmada ağırlıklı olarak bu içeriğe bağlıydı. Bu çerçevede bakıldığında Ankara'nın biraz içi rahat görünüyor ama Erdoğan bugün yaptığı açıklamada yine de alandan gelecek istihbar bize söylenen bu dedi. Ama yine de alandan gelecek istihbaratlar önemli değerlendirmesini yaptı. Aynı zamanda Ankara'da ve gazetelerde özellikle Yeni Şafak gazetesinde bugün bazı kaygılar da dile getiriliyor. O kaygılar şöyle. Türkiye'nin IŞİD'e karşı Rakka'ya birlikte operasyon düzenleyelim teklifine uzak duran Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütü PYD ile sınırın 90 kilometre güneyinde yeni bir enerji koridoru kuruyor. Hattın Irak tarafında Süleymaniye, Kerkük, Havice, Suriye tarafında Deir ez-Zor, Rakka ve Kobani hattı söz konusu diyor. Yani bütün bu organizasyonun yeni bir enerji hattı kurulması için yapıldığı iddiası bugün Yeni Şafak gazetesinde Çetin Erçetin imzasıyla yer aldı. Çetin Erçetin de şu anda telefon hattımızda. Merhabalar Çetin Erçetin.
Merhaba.
Hoş geldiniz. Biz epeydir konuşuyoruz Suriye meselesini ama farklı bir bakış açısıyla bugün haberiniz Yeni Şafak gazetesinin manşetinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ile ilişkilerini tartışıyoruz. PYD'ye verdiği destek Türkiye tarafından çok net bir biçimde eleştiriliyor ama buna engel olunamıyor. Şimdi Membiç'te yeni bir operasyon başlatıldı. Türkiye'nin kırmızı çizgisi acaba burada aşılıyor mu diye soru işaretleri var. Siz diyorsunuz ki aslında işin özünde bir enerji koridoru var.
Aslına bakarsanız ben küçük bir eleştiriden yola çıkarak bir genel fotoğrafı özetlemek istiyorum. Birincisi Türkiye'de genel itibariyle hani siz de temsilcilik yaptınız, genel yayın yönetmenliği yaptınız, daha iyi bilirsiniz.
Evet.
Dış haberler meselesi hep bir teferruat olarak görülüyor ve genelde de yabancı medya kuruluşlarından faydalanılarak yapılır. Ama maalesef bu yanlış. Çünkü yanı başımızda Suriye'de, Irak'ta bütün bu olanlar bitenlere hep böyle yabancı medya kuruluşlarından, AFP'den, Reuters'tan gelen fotoğraflar ve görüntüler üzerinden bir değerlendirme
yaptık. Çok haklı bir eleştiri. Tabii.
Şimdi tabii ben uzun yıllardan kastım 10 yıl Irak'ta gazetecilik yaptım ve aslında bakarsanız bugün Orta Doğu'daki değişim sürecini sadece Suriye ile özetlemek yani mesela örneğin biz Suriye meselesi dediğimiz zaman sadece kilise düşen roketler üzerinden bir değerlendirme yaptık ya da Suriye krizinin ilk başlangıcında Hatay'ın öbür tarafında ne kadar gidilebildi, Özgür Suriye ordusu ne yapabildi mantığıyla baktık ama büyük fotoğrafta IŞİD'in sadece Suriye'de olmadığını, Irak'ta da olduğunu ve IŞİD'in herkesin elinde bir maymuncuk olduğunu sadece burada hiç bölgeye alana gitmeyen birkaç akademisyenin ifadeleriyle gördük. Ama tabii büyük fotoğrafta bu derin artçı depremlerin olduğunu aslında bir ölçüde göremedik. Bir ölçüde göremedik diyorum çünkü hep olaylara Suriye mantığıyla baktık ya da sadece Irak mantığıyla baktık. Bugün geldiğimiz noktada olay çok daha büyük bir fotoğraf, çok daha farklı bir noktaya kayıyor. Bugün Felluce'de operasyonlar var. Diğer taraftan Şengal'de PKK'nın ikinci bir kandili oluşmaya başladı. Şengal Dağı'nın hemen eteklerinde Ebu Hacer Havalimanı'nda Amerikalılar zaten 5-6 aydır konuşlanmışlardı. Oradaki pisti uzattılar. Oraya girebilecek yardımları hareketliliği kontrol altına alabilmek için daha geniş yelpazede çalışabilmek için askerlerini oraya getirdiler. Bakın burada çok önemli bir ayrıntı daha vardır. O da Amerikalı askerlerin bölgeye gelmiş olması. Senato'dan ya da temsilciler meclisinden bu konuda bir izin alınmadığı için gelen askerlerin tamamı askeri danışman konumunda ve operasyonların ön saflarında değil, organizasyonunda, istihbarat alanında ve hava yer koordinasyonu sağlamakta görev yapmaktalar. Dolayısıyla şu ana kadar olay sadece YPG'li armayı takan bir Amerikalı asker gözüyle değil, daha büyük fotoğraftan bugün ben işin açıkçası vermeye çalıştım. O da bugün Irak'ta Talibani-Barzani arasındaki ilişkiler, siz de daha önceki yıllarda bunu takip ettiğiniz alandan biliyorum elbette. Çünkü daha derin bir noktaya doğru gidiyor. 96'lı yıllara doğru sürüklenmeye başlıyor. Bir taraftan Süleymaniye'de, Kerkük'te Talibani'nin hakimiyeti daha da perçinleşmeye başladı. Peşmergeler Kerkük'te daha aktif hale geldi ki Musul operasyonu nedeniyle KDP'ye, daha doğrusu Barzani'ye bağlı peşmergelerin birçoğu Musul Şengal-Zumar bölgesine, daha doğrusu daha kuzeye çekildi. Şu anda İran'ın da katkılarıyla, lojistik desteğiyle Süleymaniye ve Kerkük tamamen KDP ve Goran hareketi diye tabir ettiğimiz bölgenin en büyük, en önemli muhalefetin eline geçti. Ama buradaki önemli bir noktada yaklaşık 650 tane PKK'lı son 2 yıldır Kerkük'ün içerisinde buradaki asayiş gücüyle beraber hareket ediyor. Dolayısıyla bir Kerkük Süleymaniye'den Irak'a doğru bir hat açılması söz konusuydu. Tabii bu arada belki de medya olarak sorgulamadığımız en önemli şeylerden biri, hani bayram değil, seyran değil, Kürtler neden ya da YPG, PYD, Arap nüfusunun tamamının, Arap nüfusunun olduğu bir Rakka'ya neden operasyon düzenler? Neden oraya doğru bir operasyona kalkışır? Bunu hiç sorgulamadık. Hep haberlerimizde armalarla küçük simgeler üzerinden gittik ama oysa ki Rakka'nın alınması aslında büyük ölçüde işte bu demin ifade ettiğim Süleymaniye Kerkük'e açılan hattın da ana arterini oluşturacaktı. Çünkü biliyorsunuz Musul 2014'te işgal edildiği zaman hep şunu tartıştık. DAEŞ nereye gidecek, ne olacak? Musul zaten nüfusunun %65'i Araplardan oluşan bir kent ve dolayısıyla bu kenti almak çok kolay değil. Çünkü şu an Irak DAEŞ ile Suriye DAEŞ arasındaki fark, Irak'taki DAEŞ yapılanmasının %85'i yerlilerden oluşuyor ve eski bazı komutanlardan. Dolayısıyla Amerika'nın şu an yapmaya çalıştığı şey tamamen oradaki DAEŞ yapılanmasıyla bir uzlaşıya ulaşıp Sahva ordusu diye tabir ettiğimiz Sünni Araplardan oluşan bir yapılanmaya doğru gitmesini sağlamak. Dolayısıyla bir şekilde Irak'taki sistemde var edebilmek.
Yani orayı birazcık serbest bırakıp alt kısımda bir o koridor dediğimiz meseleyi, yani Kerkük'ten Suriye'ye uzanan bir koridordan bahsediyoruz.
Doğrudur,
değil mi? Onu açabilmek
doğrudur,
için
doğrudur,
çalışıyor
doğrudur.
Ve
ama
böyle planlama yapıyor
diyorsunuz. Ama bir şeyin de altını çizeyim ben. Burada sadece bir enerji koridoru açılmıyor. Aslında Serka Pilot'tan beri hep tartışılan bir şey. Hem Orta Doğu'nun sınırları yeni baştan çiziliyor. Ama bu haritalar oluşturulurken de aslında Amerika'nın, Avrupa'nın ve Rusya'nın kafasındaki haritalar zaten 2004'ten beri bildiğimiz haritalardı. Bölgeye gelip konuştukları, dile getirdikleri, ifade ettikleri şeylerdi. Sadece bu haritaları bölgenin koordinatörüne, kendi orijinal haritasına göre yeniden şekillendiriyorlar ama bu haritalar şekillenirken de enerji hatlarının da haritalar aslında. Yani,
bu enerji hattı, bu Kerkük'teki petrolle alakalı bir hattan mı bahsediyoruz? Tabii ne diye ulaşıyor yani görebildiğimiz kadarıyla? Kerkük'ten başlıyor. Diğer tarafta ne? Ne amaçlanıyor?
Onu da şöyle
yani,
hemen ta en baştan başlayalım. Süleymaniye-Taktak bölgesinden tabii. Evet. Süleymaniye-Taktak bölgesi biliyorsunuz bizim Türk Genel Enerji ve Turkish Enerji Company'nin de bulunduğu bir alan saha.
Evet.
Ve en verimli olan bölgeler. Ta Süleymaniye-Kerkük'ten başlayan ve Deir ez-Zor biliyorsunuz Suriye'deki en fazla enerji kaynaklarının olduğu bölge. Ve bu bölge tamamen birbiriyle bağlantılı bir bölge.
Ama Deir ez-Zor şu anda zaten, şu anda PYD'nin elinde değil bildiğim kadarıyla.
Ama ikinci, üçüncü aşamada zaten operasyonlar oraya yönelecek.
Oraya yönelecek.
Çünkü PYD aslında kimse farkına varmadı. Bu çok Türkiye'de haber de olmadı. Haseki'yi de aldı. Yani Haseki bölgesi şu an tamamen PYD'nin kontrolünde. Dolayısıyla bir hamle kaldı. O hamlede Deir ez-Zor'un alınması. Deir ez-Zor alındıktan sonra ki Deir ez-Zor'un da şu an 13 kilometresine kadar PYD kontrol altında tutuyor. Yani 13 kilometrelik bir mesafe daha ilerlediği takdirde zaten o hat tamamen oluşmuş. Yani
oradan,
tamamen
oradan gelecek, tamamlanmış olacak. Oradan gelecek diyorsunuz. Azez bu Cerablus Mare hattının ötesinden yani yukarısından Kamışlı'yla mı birleştirecek?
Kamışlı'yla birleştirilecek aslında şunu söyleyebiliriz. O hat üzerinden sadece ufak bir hatırlatmada daha bulunayım. ExxonMobil dahil olmak üzere birçok petrol şirketi zaten Irak Kürdistan bölgesinde Kerkük'te Süleymaniye'de zaten sahaları almıştı ama bir şeyin daha altını dikkatle çizmek istiyorum. Şu anda artık Rus petrol devi, enerji devi, doğalgaz devi Gazprom'da Irak Kürdistan bölgesinde. Dolayısıyla Gazprom'da artık bu enerji haritaların içerisinde yer almak istiyor ve bu haritalar içerisinde yer alırken de bu yolu tercih ediyorlar. Şimdi tabii Yavuz Ohan demin senin de ifade ettiğin gibi güzergah Süleymaniye Kerkük ama buradaki güzergah aynı zamanda topluya topluya gidecek. Yani bir yandan Süleymaniye'deki petrol toplayacak, bir yandan Kerkük'teki, Deir ez-Zor'daki ve Haseki üzerinden Kamışlı'ya kadar gidecek. Peki bunun denizlere ulaştırılması nasıl olacak?
Nasıl olacak?
Aslında işte bu planın dördüncü aşaması da o bölgede Dürzilerle görüşme süreci başlatılıyor şu anda. Zannedersem geçtiğimiz hafta tam sınır hattında deniz kıyısındaki bir Dürzi aşiretiyle bir görüşme yapıldı. Eğer bu görüşmelerden olumlu sonuç alınırsa zaten denizlere ulaşmakta da bir sıkıntı kalmayacak.
Olmayacak diyorsun ama o Esad kontrolünde orası.
Evet, bir dikkate değer bir şey daha. Zaten 1979'a kadar yani Saddam Hüseyin'in petrolü müdürleştirme sürecine kadar bahsettiğimiz Deir ez-Zor'a kadar olan hat vardı. Ama bu hat Deir ez-Zor'dan Hayfa Limanı'na giden bir hattı. Dolayısıyla İsrail meselesinden dolayı Saddam Hüseyin bunu iptal etmişti. Şimdi Deir ez-Zor'dan bunun öbür tarafa gitmesi sağlanacak ki Dürzilerden gelen söylem ve konuşmalar da bir şekilde desteğin verileceği yönünde. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz Çetin Erçetin. Farklı bir bakış açısıydı. Irak'ta ve Suriye'de olanlara bir bütün olarak baktı. Yeni Şafak yazarı Çetin Erçetin bugün gazetesinde manşetindeydi. Biz de o değerlendirmelerini aldık. Yeni bir enerji koridorundan bahsediyor ve Kürtlerin de bu kontrol ettiği bölgeyle bağlantılı Irak ve Suriye'de Kürtlerin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Farklı bir bakış açısıydı. Getirdik gündeminize değerlendirmelisin.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Türkiye'nin en özgür programı.
Kendilerimiz bir medya gücü kuralım. Haber Türk'te örgütlenelim, Karar Gazetesi'nde örgütlenelim. İşte böyle bir güç zehirlenmesi gibi kendi medyalarını kurmaya çalışıp Erdoğan karşıtı bir şeyin içine girdiler ama yamuldular.
Kişi ve kişilik haklarına duyarlı.
Cumhurbaşkanı hiç mi yanlış yapmaz?
Kimse eleştirmeye bir şey demez Erdoğan.
Aynı ülkede mi yaşıyoruz diye endişeleniyorum bir ara. Demez dedi Erdoğan'ın biz.
Erdoğan gene en özgürlükçüsü odur.
Dinlerken hayret ettiğiniz program.
Erdoğan eleştirmeye kolay bir yaptırımı yok ama Davutoğlu eleştirdi hemen ararlar.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Evet, Amerika'nın kulağını çok çınlatıyoruz bu aralar programlarımızda. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Çünkü hemen hemen her kapı Amerika Birleşik Devletleri'ne açılıyor. İşte Suriye'den bahsettik. Amerika Birleşik Devletleri PYD işbirliği. Rıza Zarraf tartışması. Burada da Amerika Birleşik Devletleri zaten o tartışmanın merkezi. Rıza Zarraf cezaevinde, cezaevinden kefaletle çıkabilmek için bir başvuru yaptı. Karşılıklı dilekçeler verildi hem savunma avukatı hem savcı tarafından. O dilekçelerdeki iddialar gündemi oluşturdu Türkiye'de. Bugünse kararı mahkemenin vermesi bekleniyor artık. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. İlhan Tanır karşımızda. İlhan'la konuşacağız. Sağ olsun bize Amerika'dan bu haberleri çok canlı bir biçimde aktarıyor. Özellikle Rıza Zarrab haberlerini. Son durum nedir? Bir mahkeme kararı bekliyoruz değil mi İlhan Tanır?
Evet Yavuz Orhan. Normalde mahkeme sabah 10'daydı yerel saatle. Saat 1'e alındı. Şu anda saat 11.30 New York'ta. Yaklaşık 1,5 saat sonra bu bahsettiğimiz kefalet duruşması yapılacak. Benim aldığım bilgilere göre çok büyük bir ihtimalle kefalet talebi reddedilecek.
Reddedilecek mahkeme tarafından. Ama buraya gelirken en son savunma avukatının yaptığı bir savunma vardı. Buna Bihara'nın bir karşı herhalde tezler üretmesi. Oralarda da artık 17 Aralık 25 Aralık meselesinin biraz daha resmileştiği ve senin haberlerinde gördüğümüz kadarıyla bizim elimizdeki bilgilerle örtüşüyor. Gerçek dışı değil biçimindeki tespitler biraz Ankara'dan dikkatle izleniyor anladığım kadarıyla. Nedir o tespitlere götüren savcıyı?
Evet. Bahsettiğiniz gibi dün Barara, başsavcı Barara savunmanın salı günü yayınladığı ek dilekçeye karşı sadece 24 saat geçmeden 12 sayfalık yeni bir dilekçe yayınladı. Daha doğrusu hakime verdi. Bunun dışında da kamuya açıklanmamış olan bir video sundu. Bu videoda Rıza Zarrab'ın İngilizceyi ne kadar iyi konuştuğu, hatta ilk defa Miami'de tutuklandığında FBI kısa bir mülakat yaparken verilen Türkçe mütercimi kabul etmediği, şakalar yaptı. Hatta mütercimden daha iyi İngilizce biliyorum gibi sözler söylediği gibi bir videoyu Hakim Berman'a sadece verildi, izlettirildi. Buradan da bunun ne demiş?
Yani Zarrab'ı ilk verdiği ifadeler mi yaktı? Öyle görünüyor. Çünkü sonrasında İngilizce bilmiyor diye bir savunmayla onu kurtarmaya çalıştı anlaşılan.
Evet. Salı günü verilen savunmanın en büyük ayaklarından bir tanesi Rıza Zarrab'ın İngilizce anlamadığı tam olarak. Ondan dolayı Miami'de o ilk soruşturmada sorulan soruları yanlış cevap vermesi ve ondan dolayı da o soruların ve o mülakatların kabul edilmemesi gerektiğiydi. Bunu bağırarak böyle bir videoyla yok etmiş oldu. Diğer sorunuza gelirsek. Gerçekten de dün o verilen 12 sayfalık Barara dilekçesinin en önemli kısmı 10. sayfasındaki 17-25 Aralık'ta ortaya konan delillerin, örneğin e-mail iletişimlerinin, şüpheliler arasındaki e-mail iletişimlerinin Amerika'nın kendi kolluk kuvvetleri FBI'nin yaptığı araştırmalarla ve kendi kanıtlarıyla örtüştüğünü söylemesi çok
enteresan ve çok önemli. Evet.
Evet, biliyoruz ki Türkiye'de onlar montaj, şantaj denilip bir kenara konmuştu ama bu şekilde ilk defa Amerika kendi elindeki delillerin Türkiye'dekilerle örtüştüğünü söyledi.
Dikkat çekici bir başka unsur da Türkiye'de işte cemaati bu işleri organize ettiğine ilişkin bir savunma da yapılması ve buna da bir takım röportajların delil olarak gösterilmesiydi değil mi? Mesela Mustafa Akyol'un röportajı, Nedim Şener'in röportajı bunlar da delil olarak savunma tarafından gösterildi. Türkiye'de de epeyce konuşuldu ve Nedim Şener de Mustafa Akyol da bu meselenin yolsuzluklarla ilgili bölümünün ayrı olduğunu ve yolsuzlukların olmadığı anlamına da gelmediğini söylediler o röportajların. Peki biz şimdi ne bekliyoruz tam olarak? İlhan Tanır, onu da alalım kapatalım. Epey bir kalabalık ortamdasın biliyoruz.
Tam olarak şunu bekliyoruz. 1,5 saat sonra kefalet talebinin kabul edilip edilmeyeceği. Kabul edilse dahi, ki dediğim gibi beklenmiyor ama kabul edilse dahi, Rıza Zarrab New York içerisinde belirli bir bölgede bir eve hapsolacak ve o evden çıkması vesaire mümkün olmayacak. O şekilde daha sonra Eylül ayında başlaması beklenilen duruşmalara kadar orada bekletilecek ama diğer türlü tabii başsavcının istediği tamamıyla hapiste tutuklu olarak kalması. Çünkü bağlantıları nedeniyle kaçma riski olması. Bunun dışında yeni bir bilgi şunu verebilirim. Normalde iddianamenin, asıl iddianamenin, 1000 sayfalık iddianamenin Haziran ayında yetişebileceği söylenmişti.
1000 sayfa.
Bilgilere göre 1000 sayfalık. Bu iddianamenin Temmuz ayına, Haziran ayına yetişemeyeceği. Çünkü soruşturma sürüyor. Örneğin daha önce 91 kişilik bir şüpheli, Türkiye'den şüpheli olduğunu söylemiştik. Bunun şu anda 100'e yaklaştığını öğrendim. Soruşturma devam ettikçe, yeni kanıtlar eklendikçe Türkiye'den şüpheli sanık listesi de giderek artmaya devam ediyor. Şu anda en büyük durum bu, asıl iddianameyi görmemiz gerekiyor. Bunun için de birkaç hafta var. Ondan sonra duruşmaları bekleyeceğiz.
Bekleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz İlhan Tanır. Teşekkür ederiz katkıların için.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
İlhan Tanır'la konuştuk efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 1,5 saat sonra Rıza Zarraf'ın bu yargılama sürecinde tutuklu mu yargılanacağı yoksa tutuksuz mu yargılanacağı konusunda hakim karar verecek. Bu karar verildiğinde aslında bize bir işaret de vermiş olacak. Çünkü savcı son derece sert bir şekilde ve ısrarlı bir biçimde savunmaları çürütmeye yönelik belgeleri ortaya koydu. O belgelerden bir bölümü 17-25 Aralık'taki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkindi. Savunma avukatı bunların takipsizlikle sonuçlandığını ve uydurma olduğunu söyledi belgelerin. Ancak savcı Bihara bu belgelerin kendi yaptığı soruşturmada ortaya çıkarttıkları delillerle örtüştüğünü açıkladı ki bu açıklama da önemliydi. Yani biz Amerika'yı konuşmaya devam edeceğiz Rıza Zarraf üzerinden.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Twitter.com/bir de bunu dinle, Facebook.com/bir de bunu dinle.
Hemen herkes herhalde bir araya geldiğinde 3-5 kişi arkadaşlar spor yapamıyoruz diye kendi kendilerine içlerinden geçirirler ve spor yapanları da şanslı görürler. Ama İstanbul'da spor için para harcayan yaklaşık 40 bin kişi şu anda mağdur durumda. Uluslararası bir zincir fitness kulübü Jatomi iflas etti. İflas etti ama öyle ani iflas etti ki sabah parasını yatırıp, bir yıllık parasını yatırıp akşam spor yapmaya gidenler kapıları kapalı buldular. Yani bir manada baktığınızda dolandırıldılar bile denilebilir. Şimdi herkes ben paramı nasıl alabileceğim diye düşünüyor. Biz de hukuki olarak bunun bir yöntemi olup olmadığını soracağız. Avukat Bülent Deniz şu anda telefon hattımızda. Tüketiciler Birliği Başkanı. Merhabalar Bülent Bey.
Merhabalar Yavuz Bey. Sağlıklı yaşam için koşarken cebimizdeki paradan olmak herhalde böyle bir şey.
Yani bir şu benim anlamadığım mesele bu şirket Polonya'da, orada, burada, şurada hala faaliyetlerine devam ediyor. Hiç mi endişe etmiyor bizim işte markamız sıkıntıya girer, insanlar bize güvenmez diye? Aynı gün kayıt yapıp aynı gün dükkanın kapısını kapatmış bir esnaftan bahsediyoruz aslında.
Evet, burada biz değerlendirme yaparken yaklaşık 2 gündür bu konuda yoğun şikayetler geliyor. Bunun üzerine değerlendirme yaparken buradaki iflas isteme durumunun iyi niyetli olmadığını, açıkçası bu firmanın Türkiye'deki yatırımlarını yaparken bir gün kepenkleri indirip aniden ortadan kaybolma üzerine hesap yaptığı endişesi ve kuşkusuyla bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Çünkü baktığımız zaman ortada bir denetimin, yasal bir yaptığının olmadığı boş bir sahadan söz ediyoruz. Bakın, bugün bir otomobil ithal ettiğiniz zaman Türkiye'ye, ben yarın ithalatı durduruyorum deseniz bile otomobilin kullanım ömrü olan 10 yıl boyunca yedek parçayı Türkiye'de hazır tutmanızı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı şart koşuyor. Cep telefonu ithal edecekseniz aynı şekilde 5 yıl boyunca cep telefonunun bütün yedek parçalarını yetkili servislerini hazır bulundurma mecburiyetiniz var. Ama gel gelelim buradaki duruma baktığımızda cebimize 50 bin 100 bin lira para koyup 5-6 tane AVM'de iş yeri açıp leasingle bir takım spor aletlerini alıp bir ay boyunca binlerce, on binlerce kişiden para toplayıp bir ay sonra da ortadan kaybolabilirsiniz. Bu konuda hiç kimse size bir şeyler demez. Sizin de topladığınız paralar yanınızda kar kalır. burada başıboş bir alandan faydalanan kötü niyetli bir sermaye grubunun
bir kere diyorsunuz ki bir yasal boşluk var. Bu meseleyi tabii bir yasal olarak bakmak lazım. İnsanlar böyle dolandırılmamalı ya da böyle mağdur edilmemeli. Peki şimdi mağduriyet söz konusu. O mağduriyet nasıl giderilebilir? Herkes, benim kızım dahil olmak üzere, herkes evet, ben paramı nasıl alacağım diye bu işin peşine düşmüş durumda. İki ay gitmiş, bir yıllık para ödemiş. Bir ay gitmiş, bir yıllık ödemiş ve kredi kartına taksit yaptırmış mesela. Bankadan evet, alabilir mi o taksitleri, ödemeyebilir mi?
Evet.
Birinci soru bu.
Şimdi buradaki ödemelerde peşin olarak nakit verenler veya peşin olarak kredi kartına tek çekim yapanlar veya kredi kartına taksit yapanların paralarını alma şansları maalesef yok. Çünkü kötü banka haber, size taksit yapıyor ama banka peşin olarak parayı firmaya ödediği için sizin işleyecek olan taksite durdurma olanağınız şu anki yasal düzenlemede söz konusu değil. Ancak peşin olarak ödeme yapmayıp, yani kartınıza taksit yapılmamışsa, taksitle kartınızdan her ay çekilmek üzere bir POS işlemi yapılmışsa, bu takdirde buradaki tüketicilerimiz şanslı. Onlar bankalarına yazılı bir başvuru yaparak bundan sonraki POS çekimlerinin ödenmemesi talep edebilirler. Ama onun dışındaki tüketiciler için maalesef pek bir ümit göremiyoruz.
Para bitti
tabii
mi yani?
Başvuru
gitti
yaptınız
mi?
Tabii yani tüketici hakemiyetine gidip paranızın iadesi kararı çıkardınız. Güzel. Elinizde kesinleşmiş bir mahkeme kararı var. Ama ortada o mahkeme kararını karşılığında alabileceğiniz şirkete ait bir mal varlığı yok. Şirkete ait bir nakit para yok. Dolayısıyla kazanmış olduğunuz dava kararı infaz edilemeyen bir karar haline dönüşecek. Maalesef burada çok ciddi bir dolandırıcılık eylemi kokusu aldığımız bir durum söz konusu. Ümit ediyorum Mali Polis'in, Ümit ve Ticaret Bakanlığı bu işin üzerine gidip bu şirketin Türkiye'de varsa, ki olduğunu pek zannetmiyoruz ama bir takım mal varlığı söz konusu ise, bunlara tedbir koyarak hiç olmazsa devlet alacağı, işçi alacağı ve sabahleyin üye olup da bir yıllık peşin ödeyen tüketici alacak konusunda.
Ben en çok onlara üzüldüm. Yani düşünebiliyor musunuz? Sabah gidiyorsunuz, tam spor yapmaya karar vermişsiniz. Kredi kartınızı çıkartıyorsunuz. Yani, bir yıllık ücreti ödüyorsunuz. Öğleden sonra kayıp. Yani büyük yani, bir dolandırıcılık bu yani.
Yaklaşım. Dolandırıcılık yani, iflas etme durumunda olan, ben bu işi çeviremiyorum diyen bir esnafın, bir tüccarın, bir hizmet sağlayıcının sabahleyin kalkıp da milletten para toplaması onun kötü niyetli olduğunu ancak gösterir. Başka bir şey değil. Dediğim gibi yani yol göstermek gibi olmasın ama ikimiz Yavuz Bey sizinle ben 50'şer bin lira para koysak aynı bu firmanın yaptığı gibi bir vurgunu biz bir ay içerisinde trilyonlarca para toplayarak gayet rahatlıkla yapabiliriz.
Yalnız bu her bir şey tek değil. Türkiye'de gerçekten bu fitness meselesinde benzer durumlara çok fazla rastlanıyor. Yani ciddi bir boşluk olduğunu görüyoruz. Ben daha önce buna ilişkin haberler yaptığım için de biliyorum. Evet. Paralar toplanıyor. Zaten sanıyorum işte borçla alınıyor o cihazlar. Ve sonrasında tabii da kapıya kilidi vuruyorlar. Zaten borçlu olduğu için onlara haciz geliyor. Parayı ödeyenler, üye olanlar paralarını alamıyorlar. Üste soğuk su içiyorlar. Yani ve göz göre göre yapılıyor bu. Şimdiki çok büyük rakam tabii. 40 bin.
Tabii yani ben açık söylüyorum. Bu şimdiki büyük rakam gibi görünüyor ama ortaya çıkmamış olan mağdurların sayısından haberdar değil.
En az
değil.
Bu kadar
yani,
vardır. En az bu kadar vardır.
Tabii en az bu kadar vardır. Şimdi biz bir takım analizler yapıyoruz. Yatay analizler yapıyoruz. İşte 40-50 bin civarında diyoruz. Adam başı işte 1500-2000 lira arası bir para ödenmiştir diye bir rakam bulmaya çalışıyoruz ama toplumun bu sağlıklı yaşam dair olan isteğinin bu trendi iyi okuyan bir takım kötü niyetli insanlar maalesef her köşe başında bir salon açarak böyle bir girişime başlıyorlar. Burada önemli olan durum şu.
Önlem bakın, almak lazım. Önlem.
Tabii önlem şurada alınmak zorundayım. Ortada bir yıllık sürecek olan bir ilişkiden bahsediyoruz. Şimdi biz bugün gidip bir spor salonuna üye olduğumuz takdirde bir yıl boyunca oradan yararlanma garantisi istiyoruz. Peki bu garantiyi kim veriyor? Firmanın evet, sadece kendi sözü var. Halbuki bakanlığın aynen az önce verdiğim otomobil ithalatı, cep telefonu ithalatı gibi belirli bir süre mecburiyetini ortaya koyması, hatta bu firmaların, bu işi yapacak olan firmaların belirli bir ödenmiş sermaye seviyesinin üzerinde olmalarına şart koşması
ya
gerekiyor.
Ya da tüketiciler kendi önlemlerini alacaklar. Bir aydan fazla bir anlaşmaya girmeyecekler artık.
İşte orada da fiyat farkından dolayı tüketiciler niye bir ay için daha fazla para vereyim, işte toplu alırım, daha ucuz alırım gibi gayet doğal bir refleksle hareket ediyorlar.
Her tarafından zarar
çıkartıcılar. Maalesef buradakiden paralar geri gelmeyecek gibi görünüyor.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Avukat Bülent Deniz ile konuştuk efendim. Tüketiciler Birliği Başkanı. Bu işte sağlıklı yaşam merkezlerinin iflas etmesi sonucu mağdur olanların durumu ne olacak diye sorduğumuzda bir şey alamayacaklar gibi görünüyor. Dolandırıldıklarıyla kalacaklar ama ciddi bir yasal açık var. Ve bu insanların aslında sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin birçok yerinde benzer yöntemlerle kötü niyetli olanların insanları dolandırdığına şahit olunduğunda öğrenmiş olduk Tüketiciler Birliği Başkanı'ndan.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle.
Efendim devam edelim. Elektrik faturalarıyla devam edelim. Az önce sağlıklı yaşamın maliyetini aktarmaya çalıştık size ama önümüzdeki süreçte elektrik faturalarının çok ciddi bir biçimde artacağı iddiası var. Kimden? Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Son birkaç gündür CHP mecliste her şeyi bıraktı hemen hemen şu yeni düzenlemeyi konuşuyor. Enerji piyasalarıyla ilgili yeni düzenlemeyi. O düzenleme ne getiriyor? İşte dün biraz da Enerji Bakanı Berat Albayrak'la milletvekilleri arasındaki gerilim çerçevesinde gündeme gelmişti. CHP'li Özgür Özel, Enerji Bakanı bir daha anlatayım eğer anlayacaksanız diye yasayla ilgili konuşurken damadın senin babanın çiftliği değil burası diye tepki gösterince mecliste biraz tansiyonun yükseldiğine şahit oldu milletvekilleri. Senin babanın çiftliği değil, kayınpederinin sarayı da değil diye ekledi ve tansiyon yükseldi mecliste. Peki bu yasa ne getiriyor, ne götürüyor? Onunla ilgili birkaç bilgi aktarayım. CHP'ye göre 52 liralık elektrik tüketene bundan böyle 105 lira fatura gelecek. Çok ciddi bir rakam. 100 lira tükettiyseniz 200 lira fatura gelecek. Ne diyor Özgür Özel? Damadın kanunu geliyor diyor Berat Albayrak'ı kastederek. Bundan sonra 52 liralık elektrik tüketene 105 lira fatura gelecek. Memleketi artık bilim, akıl, komisyon değil damat yönetiyor. Bir enerji şirketinin CEO'su damat Alice Harikalar Diyarı'nda. Damat Harikalar Diyarı'nda bir kanun yapmışlar. Damat ne istiyorsa o var kanunda. Ne vatandaşın talepleri var, ne yargının gerekleri var, ne anayasanın gerekleri var diyor. Ve bu meseleyi eleştiriyor. Eleştirmekle kalmıyor, buna ilişkin bir tepki gösterilmesini de istiyor. Şöyle söylüyor Özgür Özel, bu kanuna karşı vatandaşlarımızı isyana ve direnişe davet ediyoruz. Bu kanuna karşı isyan etmeyen başka neye isyan edecek, gerçekten hayretler içinde kalıyoruz. Damadın kanunu geliyor, bugün gelen kanunla kayıp kaçak bedellerinin şirketlere ödenmesini ve bundan sonra da mahkeme kararlarına rağmen tekrar tüketicinin faturalarında yer almasını düzenliyorlar. Ben bir açıklayayım bu bölümü. Tüketicilerin elindeki faturalarda kayıp kaçaklarla ilgili bir bölüm vardı. Yani enerji şirketleri elektriği satıyorlar ama bir miktarı kaçak olarak kullanılıyor, bir miktarını da parasını alamıyorlar. Bütün bunlar düşünüldüğünde bölünerek bütün abonelere bunlar yansıtılıyordu. İşte Yargıtay, yargı bu meseleye nokta koydu. Yargı nokta koyduktan sonra Enerji Bakanlığı yeni bir düzenlemeyle dedi ki yine bunu tüketiciler paylaşsınlar. İşte CHP buna isyan ediyor ve direnişe davet ediyor. Bu davete ne kadar icabet ediliyor? CHP'li Özgür Özel'den grup başkan vekili öğrenelim istedik. Çok kısa bir bağlantı yapmak durumunda kalacağız ama çok önemli buluyoruz Özgür Özel bu meseleyi. Bize aktarır mısınız? Hemen hemen her konudan daha fazla meşguliyet halindesiniz bu meseleyle. Çünkü herkesi, her evi, her bireyi ilgilendiren bir mesele değil mi?
Tabii tabii. Yani şunu söyleyeyim Davuz Bey. Bu konuyla ilgili sert muhalefet yapacağımızı, bütün imkanları zorlayarak engelleyeceğimizi söylediğimizden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubu, bürosu, bizim odalarımız, telefonlar durmuyor. Mesela çok enteresan mesajlar alıyorum. Bana işte şu ilçenin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesiyim. Benim kazandığım davaya karşı bizimkiler yasa mı çıkarıyorlar? Ayıptır, yazıktır. Nasıl böyle bir şey yaparlar diye dünya kadar telefon geldi. Yani iktidar partisinin
kendi kurucu, içinde de itiraz var mı?
Aynen. Olmaz olur mu? Yani sonuçta herkes böyle şöyle bir haksızlıkla karşı karşıya. Elektriği kaybını, kaçağını engellemekle sorumlu olan şirketler bunu engellemiyor. elektriğin çalınmasına ya da iyi teknoloji kullanmadıkları için hatlarda kayıp olmasına sebebiyet veriyorlar. Sonra bunun parasını hepimizin faturasına koyuyor.
Ve miktar da çok yüklü, yani çok çarpıcı rakamlar o 52 liralık fatura.
Çok basitleştirerek gerçek rakamlar üzerinden. Normalde 52 liralık elektrik kullanıyor diyelim ki bir aile. Buna 80 lira ödüyorduk. Sonra bu birçok vatandaşımız buna dava açtı. Bu davayı da hem hakem heyetleri, hakem heyetlerinin davalarını bu koca şirketler bir sürü 20 avukatın girdiği davalarla işte Yargıtay'a götürdüler. Yargıtay'da bozdurdular, bozdurmaya çalıştılar. Orada başaramadılar, üst şeye gittiler falan. Düşünsenize bir tane emekli amca dava açmış. 20-22 avukat savunuyor bu şirketleri. Ve vatandaşlar kazandı bu davaları, haksız olduğunu. Şimdi bu şirketler hukuka uygun davransalar faturalarımız 80 liradan 50 liraya düşecek. Ne yaptılar? Yasa getirdiler. Bu yasayla faturaları 80'e çıkarmaktı. Hatta öyle düzenlemeler yaptılar ki şimdi 102 lira 104 lira arasında bir paraya gelecek vatandaşın kullandığı.
Peki Enerji Bakanı bu itirazlarınıza dün akşam bir şey söyledi mi Özgür Bey?
Enerji Bakanı ne söyleyecek? Zaten bu Enerji Bakanı'nın yasası. Enerji Bakanı'nın bundan önceki görevi bir enerji şirketinde CEO'luktu. Kayınpeder kontenjanından bakan oldu. Şimdi de vatandaşın anasını ağlatıyor. Başka bir şey yok ya. Bu konuda söylenecek hiçbir şey yok.
Peki geçer mi meclisten bu yasa?
Vallahi şöyle, salı gününden itibaren uğraşıyoruz. Bugün perşembe günü akşam. Biraz önce istediğimiz bir yoklamada yeterli sayı olmadığı için meclis kapandı. Ve şu anda karşı karşıya olduğumuz durum, yarın 2'de tekrar açılacak meclis. Biz 4 gündür sadece tümü üzerinde görüşmeler yapıldı, bölümlerine geçilmedi. Var gücümüzde engel olmaya çalışıyoruz ama siz de başta söylediniz. Buna sadece bizim değil, işte tüketici hakları derneklerinin çok
elbette sevdesini, herkes ilgilendiriyor çünkü.
Herkesin karşı çıkması lazım. Bu işe karşı, yani vatandaş bunu isyan etmeyecekse neye isyan edecek? Yani biz isyan derken varıp da bir yeri ateşe verin demiyoruz. Ama hiç olmazsa bu konuda vatandaşın bir duruşunu
sesini yükseltmesi lazım. Belki de.
Çünkü göz göre göre cebinden para alıyorlar. Hani Robin Hood hikayeleri nasıl da zenginden alıp fakire verir. Bunlar fakirden alıp zengine veriyorlar. Yani işte bu.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Özak katıldığınız için. Önemli bir mesele ve kolay gelsin diyelim. Efendim, elektrik faturaları yükselecek mi? Buna ilişkin bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve o düzenlemeye Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sert muhalefeti var. Neden diye sorduk. Özgür Özel de cevapladı. Artık bitiriyoruz. Yarın saat 17.30'da yine birlikteyiz. Programın tekrarı 24'te. 24'te VSFM'de. Ayrıca bir de bunu izle.com adresine girerseniz programın tümünün YouTube kaydını da izleyebilirsiniz diyelim ve Funda Arar'la veda edelim. Haberin var mı?
Bir hayır. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.